Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahzab 44'ten itibaren sayfa 423. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukleten lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfike illa billah. Ve kul Rabbi zıdni ulmen. Sübhaneke la ilme lana illa me'allemtena inneke entel alimul hakim. Sallu ala Muhammed. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Evet, Ahzab suresi 44'ten itibaren devam ediyoruz. Hafif bir geri alırsak, geçen son iki ayette, ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin, ona sabah ve akşam tesbih eyleyin, size rahmet eden olur, yani salat eden ve onun melekleri de, niçin? Sizi zulümattan, karanlıklardan nura çıkarmak için ve o müminlere çok merhametlidir. Burada ey iman edenler diyordu, yani müminlere sesleniyordu, Allah'ı zikredin değil, çokça zikredin. Yani zikredin bile değil, çokça zikredin. Bu müminlere hitap. Bu geçen hafta gündeme geldi konuşma. Zikretmek, Allah'ı anmak, Allah'ı düşünmek, Allah'ı akla getirmek sadece dille değil, her hal ile Allah'a tesbihatta bulunmak anlamına da geliyordu. Buyurun, hoş geldiniz. Şöyle tutun. Şimdi bu zikir etme durumu bizim dünyevi işlerimize engel değil. Şimdi bu zikir durumu bizim dünyevi işlerimize engel değil. Şimdi şöyle bir anlayış var. Bunun yanlış bir anlayış, bunun halledilmesi lazım. Bakın, dünya ayrı, ahiret ayrı değil. Yani din işleri ayrı, dünya işleri ayrı değil. Bunun böyle olduğunu düşünmek çok tehlikeli. İnsanı yanlışlara götürebilecek bir eylem. Allah-u Teala'nın muradı bu ikisini beraber götürmek. Bak, bu çok önemli konu, konsantre edin diyelim. Bu bir haftadır yaklaşık bunu düşünüyorum. Şimdi biz biliyoruz ki bizim ilk yaşantımız bu değil. Bizim daha evvelden bir yaşantımız oldu. Bunun ayetlerle çok net delilleri var. Biz bu dünyaya Tebareke suresinin ilk ayetlerinde olduğu gibi kim daha güzel amel işleyecek diye imtihan etmek için gönderildik. Diyor ki Allah-u Teala, ben ölümü ve hayatı kimin daha güzel, daha iyi amel işleyeceğini imtihan etmek için yarattım diyor. Şimdi bunun böyle olduğuna iman eden birisi dünyayı önüne almaz. Dünyayı önceliğine almaz. Toplum bazında düşünürsek, toplum bazında da İslam devletleri, milletleri de bunu önüne almaz. Ha, ama eğer sen İslamiyet'i doğru yaşar isen, hem fert bazında, hem de millet bazında, hem de devlet bazında, Allah seni bütün diğer devletlerin, milletlerin, dinlerin, dini yaşayanların önüne geçirir. Ama bu senin çalışma gayretinle değildir. Allah'ın takdiri yardımı iledir. وَمَا تَوْف۪يكِ اِلَّا بِاللّٰهِ diyoruz. İslamiyet ilk geldiği günden itibaren süratli olarak hızlı bir şekilde yayıldı ve dünyaya hakim oldu. Daha Hazreti Ebu Bekir ve Osman zamanında bile ciddi bir coğrafyaya yayıldı ve hakim olundu. Biliyorsunuz o zamanın Amerika'sı ve Rusya'sı Sovyetleri yani yenildi. Rum ve İran. İkinci daha dönemde. Yani bir kasabadan çıkıyor bir din ve yeniyor. Bu Allah'ın tevfikiyle olan bir şeydir. Allah bunu şey yapıyor. Ve bu Emeviler, Abbasiler döneminde öyle bir yayıldı ki Endülüs dünyanın en estetik unsurlarını bile barındıran, en ilmi şeylerini yayan bir devlet oldu. Ta ki son 150 yıl öncesine kadar İslamiyet hakimdi. Ne oldu bu 150 yıl içerisinde? Din ve dünya işleri özellikle ilim bazında ayrılmaya başladı. Öncenin alimleri, mesela Akşemseddin gibi alimler, hem din alimiydi hem de bugünkü anlamıyla ilim alimleriydi. Ama ne zaman ki yok ya din alimleriyle diğer ilim alimleri ayrılsın dendi, ondan sonra bozulmaya başlandı. Ne zaman ki İslamiyet yaşanmamaya başlandı, Allah'ın yardımı kesilmeye başlandı. Avrupa'da ise hak olmayan din, yani temelleri hak ama sonradan bozulmuş dinin mensupları ne zaman ki devreden çıktılar, diğerleri devreye girdi, bu sefer Avrupa yükselmeye başladı ki bu da Fatih Sultan Mehmet'in aydınlanmasıyla sonuçlanan, çağları aydınlatması sonucundan fetihten sonra oldu biliyorsunuz Rönesans denilen şeyler. Fakat biz oradaki değişimi birebir alır da, bak Rönesans nasıl başarılı olduysa, dinle devlet işleri ayrıldı, onlar terakki etti, yükseldi, biz de böyle oluruz derseniz Allah'ın dinine, hak dinine haksızlık etmiş olursunuz. Çünkü onlar batıl bir dinin tesirinden kurtuluk yaptılar, biz ise hak dinin mensuplarıyız. Biz de ikisi beraber olacak. Genelde bize böyle anlatılıyor. Ne zaman ki şey olur. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bakın. Bir ayet var. Nur suresi 37. Nice 36-37. Nice erler ki ne ticaret ne alışveriş onları zikrullah'tan, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin gözlerin kıvranacağı günden korkarlar. Bir başka mealle 36 ile beraber Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde anının alınmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerine Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar, rical diyor burada, burada sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. İşte ayet bunu açıklıyor. Diyor ki, eğer siz diyor er mi, yani İslami er, erkek ve eren, ermiş, iyi bir Müslümansanız diyor, hiçbir ticaret ve alışveriş zikrullah'tan seni alıkoymaz diyor. Burada bakın, ayırmayın diyor Allah. İşlerinizi yapın ama zikrullah'tan ayrılmayın. İkisi bir arada bakın. Eğer sen ayırdığın takdirde bir şeyi öne almış oluyorsun. Bu çok önemli. Yani bunun bir tehlikesini unutmayalım. Haşr suresi 18. ayette diyor ki ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne görmüş göndermiş olduğuna baksın. Anlıyor musunuz? Yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Biraz hızlı gideceğim, bakmanıza gerek yok. Deminki ayet daha önemliydi. Ve onlar gibi olmayın ki onlar Allah'ı unutmuşlardır da, biliyorsunuz zikrin zıttı unutmak. Allah da onlara kendilerini unutturmuştur ki onlar fasıktırlar. Yani çalışırken zikredilmediği takdirde Allah ne yapılmış oluyor? Unutulmuş oluyor. Allah da onların, Allah korusun tehlike var diyorum işte, fasık olduklarını söylüyor. Münafikun suresi 9. ayet. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız, bakın mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların, yani husrana uğrayanların ta kendileridir. Tehlikesini anlıyorsunuz değil mi? Şimdi Naziyat'ta bazı ayetler var, diyor ki fakat o felaket günü geldiği zaman insan yaptıklarını hatırlar. İnsanın neye koştuğunu anlayacağı gün ve cehennem ortaya çıktığı, apaçıkça gösterildiği vakit her kim azgınlık etmiş, azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Bak burada diyor ki kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse diyor. Bak dünya hayatını tercih etmek azgınlık olarak değerlendiriliyor. Bu ayetlerin tamamına baktığımızda görüyoruz ki Allah-u Teala dünyaya bağlanmayı, dünyaya tercih etmeyi sevmiyor. İstemiyor çünkü murad-ı ilahi bu değil. Eğer biz alışveriş, ticaret ayrı, ya ara sıra da Allah'ı anmak lazım dersek yanlışa girmiş oluyoruz. Ha, niçin bu söyleniyor, niçin bu yapılıyor? Ya bakılıyor ki şu an dünyada hakim olan başka dinler. Müslümanlar aşağıda duruyorlar. Bakılıyor ne yapıyor onlar? Harla gürle çalışıyor, icat yapıyor, teknolojide ileriler. Biz de yapmalıyız, etmeliyiz. Yoksa biz onların durumunda ezik olurmuşuz gibi geliyor, şey yapıyor. Halbuki şu an İslamiyet'in hakim değil de mağlup olmasının sebebi dinin doğru dürüst yaşanmaması. Bakın, son 100-150 yıl öncesine kadar İslamiyet hep hakim. Osmanlı'nın son dönemleri ve en son hilafetin yıkılmasıyla beraber bütün İslam coğrafyasının terk edilmiş kalması ve İngilizlerin ve yandaşlarının oraya gelip İslamiyet'i hakim kılması, İslamiyet'in hakimliğini gidermesiyle oldu bütün olaylar. Ve şu anda İslam gibi gözüküyor ülkeler ama hiçbir ülke İslamiyet'i yaşamıyor. Hani çok ibadet ediliyor da ne oluyor meselesi değil arkadaşlar. Çünkü tarihle uğraşanlar bilir ki hilafet kalktıktan sonra bütün o Arap dünyasının başlarına şu an kim varsa hepsi İngilizler tarafından getirildi. Onlar da İngiltere'nin yandaşları. Onlar zahirde İslam gibi gözüküyorlar ama hiçbirisi İslam'la alakaları yok onların. Ha, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyorlar. Hepsi Amerika'nın, İngiltere'nin kulu kölesi. Dolayısıyla onların zenginlikleri, İslamiyet'i yaşıyor gözükmesi murad-ı ilahinin tecellisi değil. O Mehmet Yağcı Hoca var, bütün o şeyi biliyor. Söylediği güzel bir söz var. Diyor ki, hiçbir diyor bu Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerin orduları cihat için kurulmamıştır. Hepsi kendi halklarına karşı kendilerini korumak içindir.
Selamünaleyküm.
Aleyküm selam, hoş geldiniz. Tabii buyurun, ne demek? Hoş geldiniz, buyurun oturun. Ha, peki Allah-u Teala nasıl yardım ediyor bize? Bakın, kolaylıkla ilgili bazı ayetler var. Diyor ki, mesela Kehf suresi 16. ayetinde. Madem ki onlardan, yani şirk koşanlardan, ve onların Allah'tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldınız. O halde mağaraya çekilin ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve size işinizde bir kolaylık hazırlasın. Bak, öncelik Allah'ın. Eğer siz doğru bir şekilde yanlış inançlardan ve yanlış inançların sahip olduğu yaşam şeklinden uzaklaşırsanız, Allah size rahmetini yaysın ve içinizde, işinizde bir kolaylık hazırlasın diyor. Bunu hani ülkelerin ticarette, sanayide, endüstride gelişmesine düşünün bunu. Ama kim de diyor iman edip diyor iyi salih bir amel işlerse Kehf 88'de ona mükafat olarak daha güzeli var. Üstelik ona da işlerinde kolaylık veririz diyor. Bu sure benim çok ilgimi çekiyor. Taha 124. Kim de zikrimden yüz çevirirse ona dar bir maişet vardır. Yani sıkıntılı bir maişet vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. Yani tam tersi. Yani bu dünyada da sen zikirden uzak kaldığında ne için? İşte dünya işlerini halledeceğim, çalışmayı şey yapacağım, ticaretle beraber ikisi de olur mu gibi şey yaparsan Allah diyor tam tersini yapacağım diyor. Bakın dikkatinizi çekerim. Müslüman kimlikli olup da fazla para kazanma hırsıyla dünya için ticarette bulunup da bir de üstüne üstlük Allah'ın zikrinden uzak kalma tehlikesiyle bulunan varsa Allah onun işlerini bozuyor. Ama bilin ki rahmetinden dolayı bozuyor. Siz hani geçen gün bir şey idrak ettiniz hatırlıyor musun Dursun Bey? Ben diyor çok ticarette çok öndeydim. Ama bir anda diyor işleri bozuldu. Ben hep onu şer zannediyordum diyor. Şimdi ki anladım ki diyor hayır diyor. Ahzab suresi 71'de var. İşte bunun devamlarında var. Ey iman edenler 70-71. Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzelsin, ıslah etsin. Bak işler dünyevi işler. Ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse muhakkak büyük bir murada ermiştir. Büyük bir kurtuluşa ermiştir. Yani siz ticaret örnek mesela takvalı olursanız, takvalı bir insan olarak ticaret yaparsanız ve de doğru söz sıdkla yaparsanız yani işinizde dürüst olursanız Allah ne diyor bakın sizin işlerinizi ben ıslah edeceğim diyor. Bak muvaffakiyet Allah ile sizin gayretinizle ilgili değil. Bir hadiste de şey yapayım. Dünya peşin bu Tirmizi'de geçen bir hadis. Dünya peşinde koşan aç gözlü olur. Hep yokluk içinde kıvranır. Diyor ya bir zor bir geçim vardır, zor bir maişet bayır diyordu. İşleri zorlaşır. Nasibinden de fazla şeye kavuşmaz. Ama ahiret için çalışanın da işleri kolaylaşır, gönlü zenginleşir, yüz çevirdiği dünyalık da kendisine teveccüh eder. Bak hadis-i şerif. Bu bütün ayetlerin şeyi. Bütün bunlar bize yanlış anlatıldı. Yani işte batı öne geçti. Siz koşarak gidin arkasından. Ya çalışmak da ibadettir. İbadetle de çalışmakla da ibadet. Yani zikir aynı anda olmaz. Ama Allahu Teala ve Resulü tersini söylüyor. Siz diyor İslamiyet'i doğru yaşayın diyor. Ben size zaten işlerinizi ıslah ederim diyor. Bu anlamda bizim birinci görevimiz kulluk. Ölümü ve hayatı yarattı diyor ya kim daha güzel amel işleyecek diye bu. Ha, dünyevi işleri düzeltecek olan, bizim rızkımızı düzenleyecek olan Allah. Biz de tekrar nasıl ki daha bir kasaba diniyken, daha ikinci halife sırasında dünyanın süper güçlerini yendirdi, bize de Allah'ın izniyle olmuş. 1200 yıl boyunca bu olay böyle oldu, böyle de olur inşallah. Yeter ki biz dinimize sahip çıkalım, doğru anlayalım, doğru yaşayalım. şeyinde. Bir hadiste de şey yapacağım. Niye? Diyor ki, dünya işlerini ıslah edip yolunuzu yoluna koyunuz, ahiretinizi de ihmal etmeyip onun için çalışınız. Bakın hadis-i şerifte diyor ki Allah-u Teala, çalışmanız gereken şey ahiret. Ahiretinizi ihmal etmeyip onun için çalışın diyor. Dünya işlerinde bakın sadece ıslah edip yoluna koyunuz diyor. Çok çalışın demiyor. Yani tertipli, düzenli, dürüst bir şekilde bir sistem kurunuz diyor. Hadis-i şerif. En son o ilk bir de mülkün sahibiyle bir iki ayet var. Onu şey yapayım. Ali İmran 26. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, ülkeler çapında düşünün, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir, sen her şeye kadirsin. İşte Müslüman buna iman eder, buna özgü ahireti için iyi amel etmek için çalışır, tevekkül eder, gerek kendi iş yerine, gerek ülkeler bazında yükseltecek olan Allah-u Teala'dır. Çünkü tebarekellezi biyedihil mülk ve huve ala külli şeyin kadir dedikten sonra zaten biz ölümü ve hayatı yarattık diyor. Liyeblüveküm eyyüküm, imtihan etmek için hanginiz ahsenü amela, en güzel ameli işleyecek. Biz bu boyutta yaşayacağız. Eğer Kur'an'a, Allah'a inanıyorsak, Kur'an'a inanıyorsak, Kur'an'ın hükümlerini yaşamak istiyorsak bu anlamda şey yapacağız. Ve ilk ayetle şey yapıyorum, devam ediyorum. Nice erler var ki ne bir ticaret ne de alışveriş Allah-u Teala'yı zikirden ve namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin, gözlerin muzdarip olacağı bir günden korkarlar. Allah Teala bu anlamda bize dünyayı yaşarken de Allah'ı zikredenlerden eylesin inşallah. 44'e gelelim. Bu 10-15 dakika sürdü ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tahiyyetuhum yevme yelqavnehu selamen. Onların tahiyyeleri, onlar kim? Müminlere karşı çok merhametlidir diyordu ya önceki ayette. Ve bir öncesinde de ey iman edenler Allah'ı çok zikredin, ona sabah ve akşam tesbih eyleyin diyordu ya. İşte onlar. Onların tahiyyeleri, biraz sonra açıklayacağım. Ne gün? Yevme yelqavnehu. Ona kavuşacakları gün, o dediği kim? Allah-u Teala. Allah-u Teala'ya mülaki olacakları, laki olacakları, yani kavuşacakları gün neymiş? Selammış. Tahiyye, o kavramı açıklamak istiyorum. Tahiyye, selam demek aslında. Ama nasıl selam? Şimdi tahiyye kelimesinin kökü hay. Hay canlılık demek, canlanmak demek. Dirilik demek. Hay kökünden geliyor yani. Şimdi önceleri Hayyake Allah diye bir dua varmış. Hayyake Allah, Allah sana ömür versin diye manasında. Allah sana hay versin, dirilik versin, sağlık, sıhhat versin anlamında bir duaymış. Zaman içerisinde bu tahiyyeye dönüşmüş. Yani duaya dönüşmüş. Ama nasıl dua? Kişilerin birbirleriyle karşılaştıklarında ettikleri dua. Yani bir anlamda selam şeklinde bir dua. Yani kişilerin birbirlerine iltifat ettikleri, teveccüh ettikleri bir dua anlamına kullanılmış. Bu tahiyye kelimesi Kur'an'da çok fazla şekilde kullanılıyor. Bunları bir şey yaptım. Oraya geleceğim zaten. Orayı da açıklayacağım. Bunun fiili de hayye kelimesi. Bu Nisa suresi 86'da diyor ki, size bir selam verildiği zaman diyor, ondan daha güzeliyle ve aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gerektiği şekilde yapandır. Bu pratikte nasıl uygulanıyor? Birisi selamun aleyküm dendiğinde aleyküm selam ve rahmetullah deniyor. Rahmetullah'a derse rahmetullah'ı berekatü şeklinde ilave edin. Daha güzeliyle selam verin. İşte burada geçen fiil ve izâ huyyitüm bir tahiyyeti, tahiyye ile selam verildiği zaman, yani selama neredeyse eşdeğer olarak kullanılmış bu kelime. O şeyi ettehiyyatı unutturmaya ona şey yapacağım. Meleklerin ahiretteki duaları, Yunus 10'da geçiyor. Sübhandır, Sübhanallah'tır, Sübhaneke'dir, Sübhaneke Allahümmedir daha doğrusuyla. Ve tahiyyetühüm, tahiyyetleri selamdır. Ve dualarının sonu Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir olarak geçiyor. Burada tahiyyetlerinde selam olduğu söyleniyor. Bir Nur suresinde bir şey var. Yani köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur 61. ayet. Diyor ki orada, evlere girdiğiniz zaman birbirinize selam verin. Ne olarak? Bir tahiyye olarak selam verin. O da Allah indinde mübarek ve hoş bir esenliktir. İndallah, Allah indinde mübareken ve tayyibeten bir eylemdir diyor. Burada da tahiyye kelimesi geçiyor. Şimdi ettehiyyatü de var biliyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz ettehiyyatü bizim inandığımız şekliyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Allah'la ettiği bir konuşma. Peygamber Efendimiz buna o kadar önem vermiş ki bir sahabeye, ismini unuttum şu an, dizlerini çöktürmüş, ellerini kendi arasına almış, aynen bir sureyi ezberletir gibi ezberletmiş ona. Tahiyyat, ettehiyyatiye çok önemli. Orada ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o alemde Allah-u Teala'ya ettiği sözdür. Yani tahiyye Allah içindir, salavat da Allah içindir, tayyibat da Allah içindir. Yani tahiyyat bir anlamda selam oluyor. Peygamber Efendimiz sahabe efendimiz Allah'a selam verdiklerini görmüş de böyle yapmayın deyip ettehiyyatı öğrettiği de söyleniyor. Şimdi düşünün, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkıyor, Rabbisi ile mülaki oluyor ve orada bir söz söyleyecek. Allah'a selam verilmesi çok edebi değildir. Ne yapıyor? Ettehiyyatü lillahi, tahiyyat Allah içindir diyor. Yani selamlama. Ama selamlamanın şeyinde iltifat, tahiyyenin içerisinde iltifat var, karşılama var ve temenni de var. Yani edepli bir şekilde yapılıyor bunlar. Sonraki cümleler biliyorsunuz. Esselam, bak Allah-u Teala ise selamla karşılık veriyor. Esselamu aleyke, sana selam olsun. Ya eyyühen, esselamu aleyke, eyyühen nebiyyü, rahmetullah ve berekatü. Bak daha fazlasıyla cevap veriyor. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz tekrar selam oluyor. Esselamu aleyna, bizim üzerimize ve ala ibadillahi salihin, salih kullar üzerine olsun diyor. Son kelimede biliyorsun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden Resulullah. Bu olaya şahit olan, duyan bir şekilde melek alanında, büyük meleklerinde söylediği, iştirak ettiği söz oluyor. Buradan biz anlıyoruz ki tahiyye en latif şekliyle bir karşılama, selamı şeklinde. Edepli bir şekilde. Tahiyyetehum, onların orada tahiyyilleri, yani karşılanmaları, aradaki yev ve yel kavneyi kaldırırsak şimdilik selamdır. Kimin selamı? Allah-u Teala'nın selamı. Şimdi demek ki Allah-u Teala'nın orada bir selamı varmış. Bu bizim anladığımız ya da anlayacağımız bir mahiyette değil. Yasin suresinin o sondan ikinci sayfasında diyor ki selamun gavlen min rabbin rahim diyor. Orada rahim olan Rablerinden onlar için selam olan bir kavil vardır diyor. Bu cennet nimetlerinin en üstünlerinden olarak nitelendirilir. Esselam biliyorsunuz Allah-u Teala'nın esmalarından, isimlerinden birisidir. Ve orada da Allah-u Teala'nın Esselam isminin tecellisi olacak. Ve ikram şeklinde olacak. Bakın bir ayette diyor ki, Meryem suresi 62'de diyor ki, onlara sabah ve akşam rızık olarak diyor, onlara selam vardır diyor. Demek ki cennet aleminde sabah ve akşam rızık olarak sunulan bir şey selam. Sadece hani selam değil, onlara merhaba, hoş geldiniz gibi değil yani. Allah-u Teala'nın esmalarından, isimlerinden olan bir selam var orada. Bunun rızık olduğunu da şöyle anlıyoruz. Bakın et-tahiyye, hay kelimesinden ya. Hay biliyorsunuz hayat veren şeydir. Kişiyi diri tutan şeydir, can tutan şeydir. Bu dünyada neyle biz hayat buluyoruz? Oksijenle ya da gıdalarla buluyoruz. Ama cennetin gıdası neymiş biliyorsunuz? Selammış. O yüzden melekler tahiyye ile hay, hani diyordu ya Allah sana ömür versin, sana hay versin, sana canlılık veren şeyleri versin derken aslında melekler de o selamın içinde olduğu bir kelimeyle söylüyorlar. Görüyor musunuz? Tahiyye kelimesinin hay ile olması alakasız gibi geliyor. Ama Kur'an bütünlüğü içerisinde o kadar güzel yerlerde Rabbim onu kullanıyor ki müthiş. Bu selamla ilgili bir şey söylemek gerekirse, daha evvel söylemiştik hatırlıyor musunuz? Cennet nimetlerinin temeli neydi? Cemalullah'tı. Yani Allah'ın cemali, Allah'ın yüzü yani. O öyle büyük bir has kaynağı ki tabi dünyada bile tesiri var. Hani diyordu ya Bakara suresinde. Onlar diyor cennet nimetleriyle karşılaştıkları vakit diyeceklerdir ki zaten onlar bizim bu dünyada da rızıklandırıldıklarımızdandır. Bize teşbih olarak verildi. Misal olarak verildi. Aynılarından verildi. Neden? Bu dünyada bizim harz olarak nefsin aldığı bütün şeyler aslında cennetteki Allah'ın cemalullah'ın tecellisinin suyunun suyunun suyu. Gölgesinin gölgesinin gölgesi. Biz onların asıl değerlerini cennette anlayacağız. Bu dünya edna en aşağı olmasına rağmen Allah-u Teala buradaki bize nimetlerde bile cemalullah öğelerini sunuyor. Neden haz alıyorsak? Mesela yediğimizden haz alıyorsak cemalullah bağlantısı var. Müşahededen gördüklerimizden haz alıyorsak değil mi? Manzaradan, güneşin batışından hoşlanmıyor muyuz? Evlerimize tablo olarak asıyoruz. Haz alıyor. Ne haz alıyor? Nefis haz alıyor. Nefisteki işte cennetteki o değerlere hatırlıyor. Ama o bütün değerleri şimdi cennete gelelim. Cennette bu çok daha yoğun olacakmış. Mesela orada bir cennet meyvesi yiyorsun. Yedin. Sana cemalullah'ı değer, Allah'ı hatırlatacak. Allah sevgisini, Allah hazzını hatırlatacak. Cennet şarabı denilen şeyden oraya gidiş var. Huri'de aslında o var. Diyor ki ilahide ne gördü Yunus yüzünde diyor onlar diyor. Yusuf yüzünde diyor. Hani kadınlar Yusuf görünce ellerini kesmişler ya ne gördüler onda diyor.
Üstadın mesela cemalullah'ın tam görüntü cennet unutulur.
Bütün cemalullah işte onu kastediyor. Şimdi dolayısıyla işte Esselam da onu açıklıyor. Yani herhangi bir selam değil yani o. Orada selam. Bakın sabah akşam rızık olarak veriliyor onlara. Ne zaman arkadaşlar bu? Karşılaşacakları zaman. Bakın burada da ipucu var. Karşılaşacakları gün. Bu üç şey olabilir. Birincisi ölüm anında olur. İkincisi, ikinci sura üfürülüşten sonra dirilişte olur, olabilir. Üçüncüsü de cennete girildiğinde. İşte kavuşacakları gün diyor. Kime kavuşacakları gün? Ona. Zaten işte orada selam var zaten. Yani kavuşma anında aslında selam var. Neyle kavuşuyorsun? Allah'ın nesiyle müşerref oluyorsun. İşte cemalullahı ile müşerref oluyorsun. Onun da esmalar boyutundan işte ki ifadesi selam. Küçük bir şey daha söyleyeyim burada fazla derine gireyim. Biz birbirimize selam veriyoruz değil mi? Esselamu aleyküm. Hani merhaba ne haber gibi. Aslını anlıyor musunuz? Ne büyük bir değeri aslında senin üzerine ne olsun derken neyi gönderdiğimizi, neyi temenni ettiğimizi anlıyor musunuz aslında? Ve aleyküm selam senin de üzerine olsun. Bakın namazdan sonra ne yapıyoruz? Sağa sola selam verdikten sonra Allahümme entes selam, selam sensin ve minke sendendir esselam. Tebarek de yazar Celal-i İkram. Sen bize celalin var ama yine de ikram ediyorsun bunları. Yani tebarek de ne mübareksin. Ne kadar ikram sahibisin. Yani rastgele yaşamamak lazım. Yani bu Allahi değerlerle yaşamak lazım. İşte ayetlerde bunlara hep işaretler var. Ve devam edelim. Ve adde ve e'adde hazırlandı. Lehum onlar için. Kim için lehum? İşte cennete giren müminler için ne hazırlanmış? Ecran kerima. Ecir hazırlanmıştır. Nasıl bir ecir? Kerim bir ecir. Efendim pardon?
Sevap ecir.
Evet. Sevap değil. Karşılığında yani sen sevap işlediğinde iyi bir şey yaptığında karşılığındaki ödüldür, mükafattır. Ücret işçi çalışır. Ücretini alır. İşte o ecirdir yani. Mükafattır. Nasıl bir ecirmiş? Kerimmiş. İşte Allah-u Teala diyor ki cennetteki o ecirlerinde aslı diyor selam veriliyor. Bütün cennet nimetleri müthiştir, kerimdir, cömertçe hazırlanmıştır, şerefli bir ikramdır. Ama onun da kaynağının işte selam olduğuyla ilgili burada da bir şey var. Biraz devam edelim. Ha, bir şey daha not almışım buraya söyleyeyim. Bakın ayetlerin birbirleri arkasına gelmesinin de sebebi hikmeti vardır. Neden durup dururken ona kavuşacakları gün onlara selam vardır diyor tahiyye olarak. Bakın diyor ki burada ne diyordu? Allah'ı çok zikredin ona sabah ve akşam tesbih edin diyordu. İşte bu zikir ve tesbihin bir karşılığının olduğunda habercisi bu. Çünkü bakın ne diyor? İşaret nereden işaret aldım? Sabah ve akşam tesbih edeyim derken fesebbihu bukraten ve asile diyor ya sabah ve akşam. Bu şeyde de hani onların cennetteki rızıkları da sabah ve akşam kendilerine verilir diyor ya. Bakın aynı kelimeler. Yani sen sabahleyin ve akşamleyin zikredersen, tesbih edersen sana da sabah ve akşam rızık olarak gelecek diyor onun ahiretteki ecri yani karşılığı ne olarak? Selam olarak. Bunun da bir işareti olduğunu düşün. Devam edelim. Ya eyyühen nebi. Şimdi burada hitap var. Peygamber'e hitap var. Bu Süleyman Ateş'in tefsirinde güzel bir ifade var. Ne zaman ki diyor bu Ahzab suresine özgü söylüyor. Ya eyyühen nebiyyü diye hitap varsa diyor. Birkaç ayet sonra bu arada ya eyyühen ya eyyühenlezine amenu diye de diyor hitap var diyor. Bir ya eyyühenlezine amenu bir ya eyyühenlezine amenu. 6-7 yerde bu şey varmış. Hitap varmış. İşte burada Nebi'ye karşı bir şey var. Aşağıda da zaten 49'da da iman edenler hitap var. Yani peygambere bir şey anlatıyor. Müminlere diyor ki anladınız mı şimdi diyor Nebi'nin ne olduğunu diyor. Hadi diyor, ona göre de diyor, siz de buna göre davranın diyor. Güzel bir not olarak geldi bana. İnne erselnake şehiden ve mübeşşiren ve neziren. Şüphesiz biz, inna şüphesiz biz, erselna gönderdik. Kimi? Ke, seni. Ne olarak gönderdik? Bir, şehiden, şehit olarak. İki, mübeşşiren, müjdeleyici olarak. Üç, neziren, uyarıcı olarak gönderdik diyor seni. Devam ediyor. Ve ne olarak gönderdik? Alttaki satırda. Ve da'iyan, bir davetçi olarak gönderdik. Kime? İlallah, Allah'a davetçi. Nasıl? Bi iznihi, onun izni ile. Ve artı bir, dört tane vasıf var, artı beş. Ve siracan münira, bir kandil olarak. Nasıl kandil? Münir, ışık verici, nur saçan, nur veren bir kandil olarak gönderdik. Burada Peygamber Efendimiz'in beş tane özelliği sayılmakta. Şehit, müjdeleyici, uyarıcı, davet edici ve nur saçan bir kandil. Bakın, nur saçan bir kandil diyor. Burayla ilgili hemen atlamadan bir geçeceğim. Önceki sayfada ne diyordu? Sizi zulümattan nura çıkarmak için diyordu. Size rahmet eden odur ve onun melekleri de size salat eder. Niçin? Sizi zulümattan, karanlıklardan, yani nura çıkarmak için. Çünkü o müminlere karşı çok rahimdir. İşte bu Allah'ın rahim esmasının tecellisi olarak Allah-u Teala bir peygamber gönderiyor. Niçin? Karanlıklardan aydınlığa çıkaracak. İşte o peygamberin, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sıfatı da nur saçan bir kandil. Kandil ne yapar? Karanlıkta ışıkla görmemizi sağlar. İşte Allah-u Teala da rahim esmasının tecellisi olarak peygamberler göndermiştir. İşte o peygamberlerin en yükseği de, geçen derste illerde işlediğimiz gibi, hatemi de, sonuncusu da, mülkü de, yüzüğü de, nebilerin sonuncusu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Burada bunların şeyi var. Şimdi bu sıfatları bir şey yapalım. Burada bir şey daha var, sonra vurgulayacağım ama kaçırmaktan korktuğum için söylüyorum. Ne diyor ki? Bir davetçi. Bakın burada ilallah diyor. Allah'a davetçi. Burada hangi meal olduğunu unuttum. Orada çok güzel bir ifade var. Diyor ki bakın diyor, cennete diyor davet etmiyor diyor. Allah'a davet ediyor diyor. Önceki peygamberlerin hepsi diyor cennete davet etmiştir diyor. Davetçi olmuştur diyor. Ama burada Peygamber Efendimiz özellikle diyor Allah'a davet etmiştir diyor. Zaten bir sonraki ayette de diyor ki, oraya tekrar gideceğiz ama şimdi okuyalım. Müminleri müjdele, şüphesiz onlara fadlan kebira diyor. Çok büyük bir kebirli bir fazilet vardır diyor. İşte bu da hani Allah'a davet ediyor diyor ya, Allah'a kavuşmanın mükafatı. Ya da Allah'a çağırmanın ne büyük bir değer olduğunu gösteriyor. Ama yukarıda cennetle ilgili ne diyor? Ecren kerim. Bu cennet. Ama Allah'a davet var ya, bu ise farklı bir sıfatla ifade ediliyor. Fazlan, bir fazıl, nasıl? Kebir, büyük. Yani işte bu da cennet ile Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala'nın zatına burada çağırma, davet etme. Bu da işte İslamiyet'in diğer dinlerden en büyük şeyi. Niçin? Peygamber Efendimiz diyor ki, bütün diyor Allah-u Teala dinlere peygamberlerini gönderdi. Ama diyor benimle beraber peygamberlik kapandı. Bu bir ağaç, binaya benzer ki diyor, her, kendi ifadesi bu. Her bir peygamber diyor bir kerpiç, bir tuğla getirdi diyor. Bir binayı inşa etti. Ama benle de diyor tamamladı. Bina tamamlandığında da kemale erdi. Yani din kemale erdi. İşte o dinin kemale ermesiyle de kişinin Allah'a yönelmesi, işte Allah'a davetçi diyor ya, tamam oldu. Ha, cennet yine de ücret, bakın, karşılık, ecir. Ama ayet-i kerimede diyor ki, işte sıralıyor, şu nimet var, şu nimet var, şu nimet var diyor. Ama size bunlardan daha büyüğünü söyleyeyim mi diyor. Allah'ın rızası. İşte burada da Peygamber Efendimiz Allah'a davetçi. Hani cennete davetçi değil. Şimdi burada cenneti küçümsüyor muyum? Hayır. Demin ne kadar anlattım. Ama Allah'a yönelmek daha başka. Bakın geçen derslerde söyledik. Yani namazı ne yapıyoruz? Namazı kime kılıyoruz? Bakın Allah'a kılıyoruz. Hatta şunu demiştik. Namazda niyetlenirken bile şöyle yapılması çok doğru değil. Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazını kılmaya. Halbuki şöyle demesi. Ya Rabbi niyet ettim senin için yatsı namazını kılmaya. Şimdi bak birinde Allah yukarılarda. Yani Allah'a aslında yönelmiyorsunuz. Ama Ya Rabbi senin için dediğinde bir kere namazın başında onu zikrediyorsun. Karşına alıyorsun, muhatap oluyorsun, yöneliyorsun. Yani ihsan üzerine namaz kılmanın birinci adımını atıyorsun. Bu yüzden İslamiyet buna çok önem vermiş. Yani Allah'a doğru yönelmeye çok önem vermiş. Devam edelim ayete. Şehit olarak gönderdik diyor. Şehit ne demek? Şahit. Yani şehade bir şeyi izlemek, görmek değil mi? Bununla ilgili bir şey. Demek ki olayın hakikatine şahitmiş Peygamber Efendimiz. Hani bu derinlerdeki ifadesiyle şu, yukarıda hani onlara selam vardır diyor ya, Peygamber Efendimiz buna şahit. Nerede şahit olmuş olabilir? Bir kere Peygamberimiz miraca çıktı. İkincisi, gözümün nuru namaz diyor. Demek ki bir şeyleri namazda Peygamberimiz bizler gibi namaz kılmıyor. Bir şeylere şahit. İkincisi, yani bu şehidin çok anlamı var. Meallerde birçok ifadelere geçmiş. Şehit, şahit ya da şehit, ahirette, bütün ümmetler ahirette insanlık çıktığında, diyor ki Allah ayet-i kerimede, bütün ümmetlere, peygamberlere şahit olacaktır. Peygamber Efendimiz de bütün onlara şahit olacak. İkincisi, başka bir ifade, ikincisi dediğim, şehitlere, yani pardon, şahitlere söz hakkı veriliyor. Değil mi? Sen konuş diyor. Şahit olmayana bir davada söz hakkı verilmiyor. Peygamber Efendimiz de şehit olduğu için ahirette en fazla söz hakkı olacak olan o. Bir ifadeyle de bu anlamı da çok hoşuma gitti. Şehit bir olayı yaşamada örnek misal demekmiş. Yani Peygamber Efendimiz dini anlatıyor ya, anlattığı dini yaşayan kimse olarak da, model olarak da, örnek olarak da şehit olmuş oluyor. Yani dini sadece tebliğ etmiyor, aynı zamanda yaşayan, ona onun şahidi deniyor. Bu şehit ifadeleri, kelime anlamından da bu var. Şehit olarak gönderdik ve mübeşşiren olarak gönderdik. Mübeşşiren ne demek? Beşir, müjde demek. Türkçe'de çok kullanılmaya başlandı. Büşra diye kız ismi çok kullanılmaya başlandı. Müjde demek. Burada da mübeşşiren, müjdeleyen demek. Neyi müjdeliyor? Yani siz doğru işler yaparsanız cennete giderseniz, cennette de işte selam var ve büyük bir ecirler var. Bunun bir müjdeleyicisi var. Ama daha büyük müjde Allah'a kavuşmak. Çünkü ne diyor? Allah'a kavuştukları gün diyor. Peki neziran ne olur? Uyarıcı. Neye karşı uyarıyor? Cehenneme, birinci anlamda cehenneme uyarıyor. Diyor ki bak diyor, din bu diyor. Eğer siz diyor doğruları yaparsanız diyor, şöyle şöyle güzelliklerle karşılaşırsınız. Bakın diyor, yapmazsanız cehennem var. Şeyde güzel bir yorum var. Muhyiddin Arabi'nin kitabında, tefsirinde güzel bir yorum var. Diyor ki, Allah'a insanlar mülaki olmayacaklar mı, kavuşmayacaklar mı? Sizin diyor en büyük azabınız olur, en büyük azabınız, en büyük cezanız, o kavuşmaktan mahrum olacaksınız. Bundan büyük ceza olur mu? Bu yüzden uyarıcı. Ve davetçi, kime davetçi? Allah'a. Yani gelin diyor, gerçek burada diyor. Çağırıyor yani. Hani vardı ya ayette, firru ilallah. Allah'a firar edin. Allah'a davetçi, buradaki kelime çok ilginç, biiznihi. Allah'ın izniyle. Çok anlamlı bu. Kendi başına değil. Bir kere zaten Resulü Allah gönderiyor, elçiyi. Onun izniyle oluyor. Ama burada diyor ki, bak diyor sen bir davetçisin ama diyor Allah'ın izniyle. Bir kere şu dedi diyor, yani bu kolay bir görev değil. Nebilik, Resullük ve de davetçilik kolay bir görev değil. Bu ancak Allah'ın izniyle kolay olur. Manası da var burada. Yani Allah'ın izni olmadan bu iş kolay olmaz. Tefsirlere baktım, hemen hemen büyük bir çoğunluk bu biiznihi Allah'ın izniyle'den ziyade Allah'ın kolaylaştırmasıyla olarak yorumlamış. Yoksa tabii, yani o şefaatçi de ne diyor? O şey suresinde geçiyor ya, yeşvehu indehu illa biiznik. Yani Allah'ın izniyle onun yanında şefaatçi kimdir diyor. Yani bu hakim olanın, dinin sahibi olanın Allah olduğunu göstergesi. Allah izniyle Resul gönderiyor ve onun izniyle davet ediyor. Hatta onun şefaati bile, bak şefaat yoktur demiyorum, şefaat vardır. Peygamber Efendimiz en büyük şefaatçidir. Ama onun şefaati de Allah'ın izniyledir. Biz hep ayet-i kürsüyü okumuyoruz namazlardan sonra. Tabi manasını bilmediğimiz için bunlar biraz uzak kalıyor.
Bunun gayreti önemli. Eğer gayret varsa Allah'ın izni o zaman gidiyor. Gayret diyerek, yardımına da gidiyor. Öyle değil mi? Yani Allah yani o izni verirken yardımına bir şey bekliyor.
Tabii. Yani zaten işte hidayete biz ne dedik? Hidayetin şeyini ne yaptık? Allah zaten hadi, hidayet eden. Ama kulundan bir hareket bekliyor. İşte bu geçen şeyde okuduk, hadis dersinde okuduk. Kim diyor Allah'a yürüyerek gelirse Allah ona koşarak gelirim diyor. Bu hadisi kutsi. Kim bir karış gelirse zera olarak yazıyor. Zera bir karış demek. Karış olursa şu parmak ile dirsek arasındaki şey var. Bu kadar gelirim diyor. Yaklaşık iki katı. Kim diyor bu mesafe kadar gelirse bir karış gelirim diyor. Mislerince artarak bak. İki katı şey katı mislerince gelirim diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Önce kul adım atacak. Ondan sonra Allah ona hidayetiyle karşılık gelecek. Bunun en büyük ayetsel ispatı da söylemiştik. Resulüm diyor, sen diyor sevdiklerini hidayete kavuşturamazsın. Hidayet bize mahsustur diyor. Bu kime özgü? Sebebi nuzul olarak Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Talib'e özgü. Yani Peygamberimizi en çok himaye eden kendisi. Ama Peygamberimiz müthiş uğraşıyor, dua ediyor falan. Ama diyor sen sevdiklerini hidayete kavuşturamazsın. Hidayet bize ait diyor. Neden? Ondan hareket bekliyor, adım bekliyor Allah-u Teala. Ama adım atmıyor. Zira sonunda diyorlar, diyor ki kendisi neden iman etmedin dediklerinde. Mekke'nin kadınları diyor, korktu da iman etti diyecekler diye etmedim diyor. Yani umarım son nefesinde iman etmiştir. Peygamberimiz amcasıdır, ona himaye edendir. Ama ben ayetlere göre şey yapıyorum. Yani hüsnü zan. Hüsnü zan. Yani inşaat durum. Peygamberimizin amcası olması, Hazreti Ali'nin babası olması olursa. Ama Allah indinden hani ayete baktığımızda da bilmiyorum. Ama Allah bilir onu. Evet. Yani temenni olduğu için kelimeleri dikkatli seçmek şeyini diyorum. Yani peygamberimizin amcası en fazla onun Müslüman olmasını isteyen olur. Ben de o anlamda isteyenlerden olurum ama iman farklı bir olay. Son nefesinde ne dedi ne demedi onu bilemem yani. Bu da hep de amcalarından değil mi? Amcası. İşte sure yani sure amcasına indi yani. Doğru dediğin doğru. Taş attı yani. İlk davet etti biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiğinde önce akrabalarını uyar diye ayet var. O da ne yapabilirim diyor. Safa Tepesi'nin orada ziyafet veriyor. Bütün akrabalarını çağırıyor. Diyor ki size diyor beni nasıl bilirsiniz diyor. Emin biliriz diyor. Şu dağın arkasından ordu geliyor desem diyor ne dersiniz diyor. İnanırız diyor. Öyleyse ben sizi bu yeni dine çağırıyorum diyor. Bir sessizlik oluşuyor. İlk taş atılıyor orada işte. Hey diyor şey diyor yeğenim biz bunun için mi çağırdın diyor. İşte ilk taşı atması var ya işte Ebu Leheb olmasına sebep oluyor. Neden? Kibiri var. İmtiyazını kaybedecek. Herhangi aleni biri olacak. Bütün analiz ediyor orada. O ölüyor, ayet-i kerime diyor, ölçtü biçti diyor. Ne kötü ölçtü biçti diyor. Düşündü taşındı diyor, karar verdi. Ne kötü karar verdi diyor. Neden? İşte o kafasından geçiyor. Niye taşı atıyor orada? Kendisi emin olduğunu biliyor. Ama yeni dini kabul ettiğinde artık bir köleden farkı kalmayacağını biliyor. Kişi imtiyazlı olmak istiyor. Çünkü kişinin içinde kibir duygusu var. Nefis var, kibir var, şeytani bir şey yani. Neden statü farklılığı oluşmasını istemiyor? İşte bugün neden seçkinlik en büyük bela? Biz seçkiniz diyorlar, dine yanaşmıyorlar. Aynı Ebu Leheb neyi yaptıysa şu anki kişiler de isimleri ne kadar Müslüman olursa olsun ibadete yanaşmamak konusunda var. Yani şimdi biz bunlarla aynı mıyız diyorlar. Aynı onların nedeni. Hatta Nuh Aleyhisselam'a da aynısı geliyorlar. Diyorlar ya biz sana tamam tabi olacağız. Aynısı Salih Peygamber'e de yapılmış. Ama diyor bu yanındakilerle biz aynı durumda mı olacağız diyorlar. Yani sosyal kültürel seviyede aynı seviyede mi olacağız diyorlar. Aynı hastalık devam ediyor. İşte bu seçkin olma hastalığı, kibirli olma hastalığı, büyüklü olma, imtiyazlı olma hastalığı buradan geliyor işte. İşte bu ne yapıyor? İşte aynı Ebu Talib'e de, Ebu Leheb'e de yapıyor. Başkalarına da yapıyor ve geliyor. Ama Allah Teala diyor ki siz adım atmadan hidayet olmaz. Sünnetullah bu. Biz adım attıkça karşılığını göreceğiz. İşte buradaki bir iznihle de Allah'ın izniyle bir davetçi. Yani davetçi ama kulun da gayreti gerekiyor. Yani Allah'ın izniyle davete icabet mümkün oluyor. Ve siracan münira. Şimdi buradaki münir çok ilginç bir şey. Şeyde geçiyor. İnşallah bulurum. O güneşi bir ışık kaynağı ayıda bir aydınlık yaptı derken burada nur kelimesi geçiyor. Münir kelimesi de pardon ayeti bulayım kusura bakmayın bilgisayarda. Orada göğe burçlar yerleştiren orada da bir ışık kaynağı ve aydınlatıcı bir kamer ay yaratanın şanı ne yücedir? Furkan 61. Burada ve ceale fiha orada yani semada yaratmıştır siracen ve kameran münira. Bak aynı kelimeler geçiyor. Kameran münira. Kamer münirmiş. Yani ışık saçan. Ay. Ayın kendisinin bir ışık kaynağı var mıdır? Yoktur. Kaynak nedir? Güneştir. İşte Allah-u Teala burada diyor ki seni bir münir olarak yarattık derken buradaki Furkan 61'deki şeyle beraber sen Allah'ın ışığını yansıtıyorsun diyor. Ve tasavvufta da Peygamber Efendimiz'in timsali aydır. Bir güldür, bir de aydır. Ay, Peygamber Efendimiz'in timsallerinden biridir. O yüzden İslamiyet'in sembolü var ya, hilaldir. Bu tasavvufu bilgidir. Yani o hilalle şunu şey yapılır. Peygamber Efendimiz'in şahsında gözükenler, Allah-u Teala'nın nurunun yansımalarıdır. Burada hem Peygamber Efendimiz'e de güzel bir iltifat var burada. Ve sıracan dendiğinde de kandildir, kandil. Hem biraz evvel söylediğimiz gibi karanlıkları aydınlatır var ya Allahu Teala, o meselesi var. Yani Peygamber Efendimiz de saçtığı ışıkla aydınlık yapar. Aynı zamanda da şu ifade kullanılıyor. Güneşin ışığını diyor, hani neden burada güneşlenmemiştir de sıracan denmiştir diye bir şeyin yorumu var. Razi'nin bir yorumu var. Diyor ki, güneşin diyor sen ışığını alıp diyor kullanamazsın diyor. Ama bir kandilin ışığını alırsın diyor. Bir kandilin ışığına bir mumu dayarsın, mumu yanar. O mumdan da başkası yanar. Bunu şeye teşbih etmişler, teşbih yapmışlar. Kandil ya Peygamber Efendimiz. Kandil sönse de daha evvel yananlarla, mumlarla yine Allah'ın nuru devam ediyor. Bunu da şu ayete bağlamışlar. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Onları ağızlarıyla üfleyerek diyor söndüremezler. Bir mumu söndürdüler, bir alemi öldürdüler. Bir sürü alim var. Allah'ın nuru devam ediyor. O yüzden de alimlere, gerçek alimlere ama peygamberin varisleri denmiştir o yüzden. Burada da nur saçan bir kandil demekle hem İslamiyet'i yaşamasıyla hem Kur'an'ı tebliğ etmesiyle bir nur, hem de diyor kaynağı, yani bu kitabın şeyin, vahyin kaynağı Allah'tır. Çünkü biz bazen dinle ilgilenirken, Allah dini ilimlerle ilgilenirken haşa Allah'ı yok sayıyoruz. Yani ilahiyat okunuyor. Yani din bilgisi ve ahlak kültürü dersleri okunuyor. Kur'an-ı Kerim sanki bir ilmihal kitabı, hayat rehberi. Bunların hepsi doğru ama nihayetinde bunların hepsi Allah'a götüren yollar. Din araçtır. Amaç Allah'tır. Sen bu Kur'an'ı bile kaynağını Allah olarak düşünmek zorundasın. Yoksa herhangi bir din kitabı olur. Burada da işte nur saçan kandil derken kaynağın şems, güneş olduğunu, ayın da onu yansıttığının burada bir işareti var. Bu bir sürü not aldım da onlara bir bakıyorum ve şeyler atlamış mıyım diye. 47'ye geçelim. Ve beşşiril müminine. Beşşir emir burada. Müjdelemek emrinden müjdele. Kimi? Müminleri müjdele. Yani müminler imanları gereği doğru işleri yaparlarsa onları müjdele. Bir enne, şüphesiz onlar için, aynı zamanda çünkü anlamı da var burada. Lehüm onlar için minallah, Allah'tan fazlan kebiran. Demin de söylediğimiz gibi büyük bir fazilet vardır. Nasıl bir fazilet? Kebir. Kebir de büyük demek. Hani Allahu Ekber diyoruz ya, kebir kelimesi oradan geliyor. Yani o aynı kökten geliyor. Şüphesiz onlara büyük bir fazlı keremi vardır. Şimdi kaç dakika kaldı? Şu şeyi de 48'i de konuşacak çok şey var arada. Bu o bir ayeti daha açıklayayım. وَلَا تُتِيُّ الْكَافِر۪ينَ Kafirlere tabi olma. وَالْمُنَافِق۪ينَ Ve onların ezalarını aldırış etme. Ve tevekkel alallah, Allah'a tevekkül et. Ve kefe billahi vekila. Vekil olarak Allah yeter. Burada hemen işlemiş olduğumuz surenin ilk sayfasına bakalım. Sayfa 417'ye. İlk ayete bakın. Ya eyyühen nebiyyü. Zaten ya eyyühen nebiyyü diye şey yapmış. 3-4 sayfa evveli. Sayfa 417. Ya eyyühen nebi, ey nebi, ittekullah, Allah'tan sakın. Bakın bu ifadeler, dikkat edin. Ve la tuti'ül kafirine vel münafıkine. Aynı ifade. Kafirlere ve münafıklara tabi olma. Bak Kur'an'ın en başı, şey bu surenin en başı. Biraz devam edin. Üçe bakın. Ve tevekkel alallah ve kâfe billahi vekila. Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak yeter. Aynı tema. Peki niye burada tekrar geçiyor bu? Konu bütünlüğünü unutmayalım. Ne vardı birkaç ayet öncelerinde, ne vardı? Zeyd olayı vardı. Hazreti Zeyd olayı vardı. Zeyd olayında biliyorsunuz Allah-u Teala diyor ki insanlardan korkma diyor. Halbuki kendisinden korkulmaya daha layık olan Allah'tır. Çekinme anlamı da vardı bunun içinde. Neden çekiliyordu? Zeyd olayından dolayı. Zeyd biliyorsunuz hani evlatlığı, eşini boşuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala onunla evlenmesini emrediyordu. Bu Allah'ın emriydi. Çeşitli hikmetleri vardı biliyorsunuz, konuşmuştuk. Ama ne yapıyorlardı? Burada ne diyordu? Münafıklarla kafirler ne yapıyordu? Ayıplıyorlardı. Böyle olur mu diyorlardı. Ama burada işte Allah-u Teala diyor ki kafirlere ve münafıklara tabi olma derken Peygamber Efendimiz onlara tabi olma ihtimali var mı? Yani onların şeriatlarına tabi olma ihtimali var mı? Yani onlara çok değer verme. Onlara hüsnü zan gösterme. Onlara tebliğde yumuşak davranma. Şimdi en baştaki ayetin başı genel bir hitap. Burada da Zeyd olayına özgü bir şeyler söylüyor. Ve diyor ki onların ezalarını andırış etme. Demek ki kuvvetli bir eza var orada. Eziyet ediyorlar yani. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o emri gizlemiş. Vahyi gizlemiş. Yani onunla emri emrine. Hani diyordu ya. İnsanlar ve nefsin de Allah'ın açığa vuracağı şeyi gizliyordun diyor ya, zaten bir tereddütlü. Bir de buna eziyet var. Diyor ki onların ezalarına aldırış etme. Peki böyle bir durumda ne yapılacak? Yani sen bir hakikati biliyorsun ama kafir olanlar ve münafık olanlar seninle alay ediyorlar, dalga geçiyorlar, eziyet ediyorlar. Bu bizim de bugün de kendi içimizde olabilir değil mi? Ne yapmamız gerekiyormuş? Ve tevekkel Allah. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Yani dayanılacak güç olarak Allah da yeter. Zaten bu Peygamber Efendimizin en büyük sıfatlarının bugün ve önceki ayetlerde geçmesi ne diyordu? O içinizden herhangi birinizin babası değil. Yani herhangi bir kişi gibi değil. O bütün nebiler var ya, nebiler hikayelerini duyduğunuz o büyük nebiler, İbrahim, Musa, İsa aleyhisselamlar, onların hatemi, en kıymetlisi, sonuncusu, onları tasdik edene, yani sizin aranızda yaşıyor ama doğru davranın. Ve öyle de bir olay yaşanmış, Zeyd olayı gibi bir olay. Bu o zamanki müminlerin de bir imtihanı olmuş. Buradan da Peygamber Efendimiz'i meth ederek Peygamber Efendimiz de burada taltif ediyor. Hem Peygamber Efendimiz'in gönlüne bir sürur veriyor. Allah-u Teala'nın şeyiyle, tahiyyesiyle aslında. Hem de müminlere de bir ikaz var burada. Dolayısıyla bize de. Ve burada da bize yapmamız gereken bir şey var. Hal var. Burada Allah'a tevekkül etmenin en güzel yol olduğuyla ilgili mesele var. Evet. Arkadaşlar bu Ahzab suresinin bir konu bütünlüğü bitti. Önümüzdeki günden itibaren yine evlenme hukukuyla ilgili değişik şeyler var. Ama çok birkaç haftadır çok yoğun ve özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temalı onun etrafında geçen bir şeyler vardı. Konular vardı. Ve burada da İman edenler Allah'ı çok zikredin ve ona sabah akşam tesbih eyleyin dedik. Çünkü Allah da bize bunun karşılığında salavat ediyor, salat ediyor ve onun melekleri de bizi zulümattan nura çıkarmak için ve Allah da müminlere karşı çok merhametli oluyor. Eğer biz böyle davranırsak bizim Allah'a kavuşacağımız gün, ki Allah'a kavuşmak ne kadar büyük bir şey, lafla geçmeyin, Allah'la yani kavuşuluyormuş. Yani bizzati görüşme yani, kavuşmak denilen görüşme yani. Burada da melekler bize selam edeceklermiş. Selamın aslında müjdesini vereceklermiş. Selamın da cennetteki mahiyetini biraz olsun anlatabildik. Yani Allah'ın cemalinden unsurlarla bize de orada ikram edilecekmiş. Ve bu daha evvelden de hazırlanmış bir ikrammış. Orada Peygamber Efendimiz'e tekrar dönüyor. Şahit, müjdeleyici ve neziran. İşte neyi müjdelediğini, neden korktuğu, korkuttuğunu da anladık. O Allah'ın izniyle Allah'a bir davetçi ve aynı zamanda nur saçan bir kandil ve bununla müminleri müjdele. İşte bu direkt Allah'la, yani cennetle ilgili değil de Allah'ın zatıyla ilgili olan müjde de çok büyük bir fazıl ve büyük bir kebir bir ikrammış. Ve diyor ki kafirlere ve münafıklara tabi olma. Sen yaşantında bunlara inanmış olarak yaşarken, gerçek doğruları yaşarken onlardan eziyetler hissedeceksin. Onları aldırış etme. Sen Allah'a tevekkül et. Yani yüzünü Allah'a döndür. Vekil olarak yeter. Ne yapacaksın insanlara? Ne yapacaksın dünyaya? Sen Allah'ı çokça zikir et. Sabah akşam da tesbih et. İbadetini de Allah için yap ve bırakma. Bu seni doğruya kavuşacaktır. Allah bizleri de bu şekilde olan müminlerden eylesin. Dünya yaşantısını yaşarken de Allah'ı anmaktan gafil bırakmasın. Aynı anda hem işimizi yaparken Allah'ı da zikreden, Allah'ı unutmayanlardan da olmayı nasip etsin. Çünkü bu ayet ifadesiyle er oluyorsun o zaman. Nice ricaller vardır ki ne bir ticaret ne bir alışveriş onları Allah'ı zikretmekten bir, namaz kılmaktan iki, zekat vermekten alıkoymaz diyor. Zikirle bakın burada namaz ayrılmış. En başa da zikir getirmiş, dikkatini çekerim. Çünkü namazda Allah'ın zikir için bir vasıtıdır. Zikir de Allah'ı sürekli olarak anmak, aslında zihinsel olarak aklımızdan çıkarmamak demektir. Geçen hafta söylemiştik, zikrin tersi neydi, zıttı? Gafletti. Yani ya zikirdesin ya gafletlesin. Zikirde olduğun zaman Allah'ı hatırlıyorsun, Allah'ı anmadığın zaman gafletlesin. Allah bizleri gaflete uğrayanlardan eylemesin, Allah'ı zikredenlerden eylesin. Sadakallahu azim. Ve ezan okundu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.